أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarının amcalarının 6. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlara vesile olması dileğiyle kaldığımız yerden yani Ebu Talip amcadan devam ediyoruz inşallah. Ebu Talip amca hayatı boyunca aralıksız olarak Resulullah Aleyhisselam'ın destekçisi oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak, fakat, burada hangi kelimeyi kullanacağım bilemiyorum. Ancak demekle yetineyim. Resulullah Aleyhisselam'ın, yani Ebu Talip amca kendi hayatı boyunca Resulullah Aleyhisselam'ın destekçisi oldu. Ancak yanında yer aldı diyemiyoruz maalesef. Yanında yer aldı diyemiyoruz. Neden? Yanında olması için iman etmesi gerekiyordu. Yanında olması için iman etmesi gerekiyordu. O yüzden Ebu Talip amcanın bütün çalışmalarını ben destek kelimesiyle anlatmak istiyorum. Çünkü destek dışarıdan gelir. İnanmayanlar dışarıda kalırlar. Diğerleri inandıkları için paylaşıyorlardı. İçeride paylaşım olur. Dışarıdan destek olur. Bütün siyer kitaplarında, İslam tarihi kitaplarında, yani çocuklara varıncaya kadar bugün herkes Resulullah'ın hayatı dendiği zaman Ebu Talip amcanın ona nasıl kol kanat gerdiğini bütün herkes bilir. Bilmeyen yoktur. Ancak tekraren ve üzüntüyle ifade ediyorum, yanında yer alamadı. Yanında olması için iman etmesi gerekiyordu. Yanındakiler ile paylaşılır davalar, yanında olmayanlar ise desteklerler. Destekleri alınır yani. Ebu Talip amca bu manada Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük destekçisiydi. Yeri gelmişken erkenden bir şey söyleyeyim. Ebu Leheb'i de inşallah işleyeceğiz ama ona amca bile demeyeceğiz. Ama Ebu Talip'e amca diyoruz diyeceğiz. Çünkü Ebu Leheb korkunç derecede düşmanlık yaptı. Her türlü eziyeti yaptı. Ebu Talip amca ise inanmadığı halde inanmışlar gibi hep yanındaydı. Burada aynı zamanda görüyoruz kıymeti dinleyenlerim. İman nasip işidir. İman nasip işidir. Bize iman nasip olmuş. Müslüman aile içinde büyümüşüz. Müslüman anne baba, Müslüman ülke. Eksiğimiz, kusurumuz çoktur ama Müslümanız sonuçta. Elhamdülillah. İslam'ın yayılış ve yükselişini engelleyemeyen müşrikler baskı ve eziyetlerinin yanında. Şiddeti de ileri düzeye götürmüşlerdi. Bundan da bir sonuç alamayınca en büyük hamlelerini yapmaya kalkıştılar. Yönetimde kendileriyle aynı derecede olduğu halde siyasi beraberliği bile çiğnemeye yöneldiler. Aldıkları korkunç karar ile kalkıp yine Ebu Talip'e geliyorlar. Her zamankinden daha sert ve her türlü tehdidin yanında iyice artan baskıyla beraber o korkunç kararlarını yüzüne haykırdılar. Ey Ebu Talib, şimdiye kadar senin hatırını sayarak bekledik. Artık sabrımız kalmadı. Aradan çekil diye de ne kadar ikaz ettiysek bizi dinlemedin. Yeğenini bu işten vazgeçmeni istedik, bunu da yapmadın. Haşim oğulları ve Abdülmuttalip oğulları lideri olarak bizimle beraber yönetimdesin. Bu yüzden bekledi şimdiye kadar. Ama artık hatır, gönül işi de bitti. Yeğenini istiyoruz senden. Neye mal olursa olsun onu almadan da gitmeyeceğiz. Ya sen onun işini bitir ya da bize ver, biz bitirelim. Ben bazı kaynaklardaki dağınık bilgileri bir paragraf halinde size takdim ettim. Geçen haftayı hatırlayın biraz. Ebu Talip amcaya gelmişler. Yeğenini bu davadan vazgeçirmesi için önce cazip teklifler sundular. Ben onlara fazla girmedim. Çünkü konum burada bütünüyle İslam tarihi siyer ve Resulullah'ın hayatı değil. Burada amcaları görüyoruz. Ebu Talip amcayla Peygamber Aleyhisselam arasındaki münasebeti görmeye çalışıyoruz. Amcasına baskı yaptılar, ihtar ettiler, çok tenkitler yaptılar, çok tehditler yaptılar. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın davasından vazgeçirmek için bütün dünyalıkları önüne serdiler amca vasıtasıyla. Bunların tamamını Resulullah Aleyhisselam reddetti. Ve meşhurdur biliyorsunuz, güneşi bir elime, ayı bir elime verseler bu davadan vazgeçmem ifadesi meşhurdur. Bu ifade de birkaç kez kullanılacak. Birkaç defa. Şimdi artık en son bunu ifade ediyorlar. Bir de yeri gelmişken az önce ifade ettim ama biraz daha açmam gerekecek. Şunu söylemem lazım. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın bu zorlu döneminde yanında en çok Ebu Talip amcayı görüyoruz. Diğer amcalar yoklar mı? Onlara sıra gelince inşallah anlatmaya çalışacağım. Ama şunu anlamanız gerekiyor. Ebu Talip amca yaşlı bir adam. Yani güçlü, kuvvetli, böyle iri, böyle düşmanları korkutabilecek konumu yoktur. İki tane kabilenin lideri olduğu için Haşimoğulları, Abdülmuttalip oğulları. Abdülmuttalip oğulları dendiği gibi Muttalip oğulları da deniyor bu ifadeye. Onu da kullanmış olayım. Yani bugünkü deyimle, geçen hafta kullanmıştım bu ifadeyi. Bugünkü deyimle mecliste iki sandalyesi var. Yani siyasi gücü var. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselam'ın getirdiği dava müşrikler tarafından iman etmek kastıyla değil, saldırmak ve reddetmek kastıyla ele alınıp, yani bugünkü deyimle masaya yatırılıp incelendiği zaman bu dava elindekilerini alıyor, gerçekten insanın hak ve hukukuna uygun şeyler getiriyor. Bunu gördüler müşrikler. Menfaatlerine dokunduğu için karşı koymuşlardı. Kısa hadisesi bu. Ama neticede geldiler en son. En son ifadeleri, ben o cümleyi kullanamıyorum, kelimeyi kullanamıyorum ama anlaşılsın diye artık ezile büzüle kullanayım. Ya sen onu öldür. Bakın, davadan vazgeçiremedi. Vazgeçmem dedi. O zaman öldür dedi. Ya sen onu öldür ya bize ver, biz öldürelim. Olay bu. O kadar seviyor yeğenini, öldürür mü Ebu Talip amca? E şimdi öldürmeler içinde verir mi? Vermez tabii ki. Bunu kimse vermez. Amca mecburen alttan almak durumunda kaldı. Daha düne kadar Muhammedül Emin diyerek iltifat edip sevip saydığınız bir insanı ben size nasıl vereyim? Yani sevip saydığınız bir insan için böyle sözler söylenir mi? Yani ya onu öldür ya biz onu öldürelim. Düne kadar Muhammed'in emin diyordunuz sallallahu aleyhi ve sellem. Müşrikler öfkeyle dediler ki o günler geride kaldı. O günler geride kaldı. O günler geride kaldı. Onun getirdiği dava bizi sona götürüyor. Bu yüzden ya o ölecek artık ya da onun yanında olan herkes ölecek. Bakın şimdi bir adım daha attıralım mı? Herkes ölecek. Eğer sen onu öldürmez ya da bize vermezsen bütün hepinizi bir tek kişi bile bırakmamak üzere öldürürüz. Şimdi kıymeti dinleyenlerim, hikaye gibi dinlemeyin rica ediyorum. Bu amca iman etmiş değil. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın asla yalan söylemeyeceğini çok iyi biliyor. Onu çok seviyor. Kol kanat geriyor, siyasi gücünü de kullanıyor onun için. Fakat ifadeyi görüyorsunuz, müşrikler en son çok şiddetli bir çıkış yapıyorlar. Yetmiyor. Daha da ileri giden bu zalim müşrikler haddi aşan tehditler savurmaya başladılar. Tehlike çok büyük. Gittikçe çok daha büyüyordu. Bütün müşrikler Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmek hususunda birleşmişlerdi. Bu yönde bağırıp duruyorlardı. Ebu Talip amca bu çıkmaza bir çözüm arıyordu. Abbas amca ile Hamza amca çözüm arayışı içindeydi. Safiye hala, etrafında kenetlenen halalar, enişteler beraber çözüm arıyorlardı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali başta olmak üzere her bir sahabi de yine ayrı bir çözüm arıyor. Bu çözüm, yani bir çözüm bulunmazsa çok korkunç şeyler olabilirdi. Şimdi bir paragrafa sıkıştırdım. Bunlar genelde anlatılırken sadece Ebu Talip kısmı anlatılır. Öbürleri sanki boş duruyormuş gibi, yokmuş gibi geçemeyiz. Evet. Ancak Ebu Talip amca kabilelerin lideri olduğu için onun başkanlığında toplantıp icraat yapıyorlar. Kardeşleriyle toplantılar başta olmak üzere önde gelen sahabilerle de istişare eden Ebu Talip amca onların böyle bir beraberlik ve bütünlük içinde olduklarını görünce çok sevindi. Şimdi burada iki şey söz konusu, kıymeti dinleyelim, erkenden söyleyeyim. Ebu Talip amca Haşim oğullarıyla Abdülmuttalip oğulların tamamıyla, hepsinin lideri çünkü. Önce bunlar içerisinde Müslüman olanlarla görüşüyor. Kendi Müslüman değilim, değil. Ve onların tamamı canlarını ortaya koyacak şekilde peygamberimizin yanındalar. Memnun kaldığı bu. Bir şey daha var. İşte bu atlanan bir şey. O nedir? O da aynı kabile içerisinde müşrikler var. Üstelik çoğusu müşrik. Bunu daha sonra göreceğiz. Abdülmuttalip oğulları kabilesi, Haşim oğulları kabilesi içinde, yani oranlarsak ikisini beraber, Müslüman sayı oranı %30'u bulmuyor. %70'i müşrik bunların. Onlarda kabile duygusuyla, kabilecilik hissiyatıyla Muhammedül Emin aleyhisselama sahip çıkıyorlar. Yani Muhammed Resulullah'a değil, Muhammed aleyhisselama. Bunu da anlamamız lazım. İki türlü sahiplik var. Biri Muhammed Resulullah, biri de nedir? Muhammedül Emin. Emin. Muhammedül Emin, müşrikler tarafından sahip çıkılan akraba. Muhammed Resulullah, Müslümanların sahip çıktıkları duruş. Bunu iyi anlamamız lazım. Kıymeti dinleyenlerim. Çünkü ileride bu gene gelecek. Bunları yine göreceğiz inşallah. Ebu Talip amca bütün gayretiyle bunları bir tutmaya çalışıyor ve ayrı ayrı görüşüyor. En çok bizi de memnun eden kısım bu aslında. Gözden kaçıyor sürekli, yani işte amca görüştü tamam da, yani mesela ben mesela diyeyim, yani Muttalip oğullarıyla Haşim oğulları toplamda diyelim 1000 kişi olsun. Şimdi Mekke nüfusu yuvarlak 10 bin. 12-13 büyük kabile var. Biner kişi saysak, yani o yüzden 1000 diyorum yani. Belki 1000 de değil yani bu. Ama 1000 desek, %20-30 Müslüman dediğimiz zaman, yani kaç kişi Müslüman, ne kadarı müşrik aynı kabileden. İşte bir grup, yani müşrikler Muhammedül Emin olarak akrabaları diye sahip çıkıyorlar. Müslümanlar Muhammed Resulullah olarak sahip çıkıyorlar. Bu farkı anlamamız lazım. Ebu Talip amca bunu iki tarafla görüşüp Müslüman olanlarla olmayanları Resulullah Aleyhisselam'ı koruma, kollama noktasında aynı yönde, ilgide, temayülde görünce kalkıp Mescid-i Haram'a yöneliyor. Kabe'ye doğru gidiyor. Bu nasipsiz müşriklerin Kabe çevresinde toplamış bulundukları bir sırada gidip Kabe örtüsünün arasına giriyor. Bunu çok yaparlar özel dua için. Yani örtüye, yani Kabe ile o kadar iç içe ki, hani bugün Hacı Umre'ye gidildiği zaman o örtüye dokunmak için de birbirini eziyor. O da doğru değil, onu söyleyeyim. Allah nasip, herkese nasip etsin ama öyle insanları ezemezsiniz bir yerde. Ama bırak örtüye dokunmayı, onu kaldırıp içine girmek. Yani o zaman biraz daha böyle fazla kalabalık olmuyordu. İşte Kabe ile örtü arasına giriyorlar ve orada özel dualar yapılıyor. İşte Kabe'nin örtüsünün arasına giriyor. Kureyş müşriklerinin zulümlerinden Allah'a şikayet edip duaya yöneliyor. Ama bunu sesli yapıyor. Bütün müşriklere duyuruyor. Ey Allah'ım! Kavmimiz bize karşı azgınlığa ve taşkınlığa kalkıştı. Bize acele yardımını yetiştir. Onların önlerine geril. Kardeşimin oğlunu öldürmelere imkan verme. Uzunca bir duadır bu. Ben bu kadarını paylaşayım. Ebu Talip amca böyle dua ederek Allah'a yalvarıp yakardığı sırada nasipsiz müşrikler yine ileri geri konuşuyorlar. Resulullah Aleyhisselam aleyhinde atıp tutuyorlardı yine. Onların bu korkunç laf atışlarını da işiten amca daha fazla endişelendi. Hiç iyi şeyler olmayacak gibiydi. Ebu Talip amca hiç vakit kaybetmeden hemen Haşim oğulları ve Abdülmuttalip oğullarını tekrar topladı. Durumun nezaketini bütün ayrıntılarıyla anlattı. Onlar da zaten bunu görüyorlar. Büyük çoğunluğu bunun farkındaydılar zaten. Haşim oğulları ile Abdülmuttalip oğulları bir soy, genelde yani bir soy sayılıyorlar ama iki oymak. Haşim bin Abdümenaf'ın kardeşi Abdülmuttalip'in vasiyeti üzerinde bunlar öteden beri birlikte hareket ediyorlar. İşte bu Abdülmuttalip dedenin, ondan önce Haşim dede, öyle diyeyim, onların ısrarla özellikle Haşim dede, Haşim bin Abdümenaf bu birliği sağlamaya çalıştı. Oğluna Abdülmuttalip'e böyle bir birlik verdi. Abdülmuttalip daha önce dedeyi görmüştük. Bunları sıkı bir şekilde beraber tuttu ve şimdi lider kim? Ebu Talip. Şimdi sıra onda. Yani lider yine liderliğini ortaya koyuyor. Ne diyor lider? Ey Haşim oğulları ve yine ey Abdülmuttalip oğulları, bildiğiniz ve hep birlikte görüp yaşadığımız gibi Mekke halkının büyük bir çoğu kardeşimin oğlunu öldürmek için harekete geçtiler. Şimdi dikkat edin, Ebu Talip amca kardeşimin oğlu diyor. Resulullah Aleyhisselam demiyor. Ve onlara da, çünkü içlerinde çoğu müşrik, onların da akraba boyutuyla sahip çıkmaları için böyle bir ifade kullanıyor. Kardeşimin oğlunu öldürmek için harekete geçtiler. Her an her şey olabilir. Bu yüzden kaybedilecek hiç zamanımız yoktur. Hemen hepiniz harekete geçin. Şıp mevkiinde toplanın. Şıp, Şıbbi Ebi Talip ifadesi meşhurdur. Mevki yer, biraz böyle bayır kayalık bir yer. Yani Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarının aslında mahallesi sayılır bu. Ancak bir kısmı orada oturuyorlar, bir kısmı da Mekke'de dağınık bir şekilde farklı mahallelerde oturuyorlar. Ebu Talip amca tehlikeyi gördü. Bu bir siyasi görüştür yani. Siyasetçiler bunu görmeleri gerekiyor. İki kabileyi bir araya getirip Resulullah Aleyhisselam'ı ortaya alacak ve orada beraber yaşayacaklar. Şibbi Ebi Talip deniyor o yüzden. Toplanın diyor. Bu işi bir şekilde çözünceye kadar bütün hepimiz Şibbi mevkinde oturacak ve sevgili yeğenimi korumak için hayatımızı ortaya koyacağız. Karşımıza geçen bu insanlar bizi tamamen dışladılar. Biz de birlik olup karşılarında duracağız. Şimdi kıymetli dinleyenler, tabii siz soramıyorsunuz, radyo programı bu, ama ben şimdi şu anda bunu söylerken aklıma geliyor, ben kendim sorayım. Şimdi düşünüyorum, bunu parti diye düşünün. Çünkü o günkü kabileler, liderleri onların başı. Yani koalisyon şeklinde yönetildiğini söylemiştim Mekke'nin. Her kabile bir parti düşün. Her kabile lideri parti başkanı düşün. Dolayısıyla Ebu Talip amca da iki tane partinin lideri durumunda, iki sandalye demiştim mecliste. Yani gücü o. Şimdi benim merakım şu. Ben sana inanmadığım halde senin için hayatımı niye ortaya koyayım? Bu soru yok. Araplarda müthiş bir kabile şeysi var. Sahiplenmesi var. Yani Resulullah'a inanmadıkları da, bak Ebu Talip amca Muhammed Resulullah demedi hiç. Burada da onları bir araya çağırırken kardeşimin oğlunu öldürecekler diyor. Daha önce de Muhammed'in emin demişti sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da o davadan vazgeçsin, biz onun için niye sıkıntıya düşelim demediler. Bu kabileler. Erkenden bir şey daha söyleyeyim, biraz sevindireyim sizi, ben de sevineyim bu arada. İleride iki kabilenin tamamı İslam'a girecek. Ama uzun sürecek bu. Mekke'nin fethine kadar sürecek. Yani 19 yıl. Bu şu anda geldiğimiz yer 6. yıl yuvarlak. 7. yıla girdik. Şu an yani nübüvvetin 7. yılı. Daha kaç sene var? Peyderpey İslam'a girecekler ama sonunda hepsine İslam nasip olacak. Onu söylemiş olalım. Evet. Ebu Talip amca sürekli tekrarladığımız gibi bir bunların lideri. Her iki boy aslında bir kabile sayılırdı. Şimdiye kadar da aralarında en küçük bir tatsızlık yaşanmamıştı. İşte buna dayanan Ebu Talip böyle bir teklifte bulundu. Her iki tarafta ona itaat ederek hemen harekete geçtiler. Müslüman olan olmayan hepsi, kimi din ve iman, kimisi de müşrik olmalara rağmen aile ve akrabalık gayretiyle, aile ve akrabalık gayretiyle bir araya girdiler. Cahiliye devrindeki olduğu gibi İslam devrinde de beraberce hareket ediyorlardı iki kavrama. Nübüvvetin 6. yılından sonra 7. yılına girilirken Muharrem Hilal'in doğduğu gece Ebu Talip amca başlarında olmak üzere Resulullah Aleyhisselam ve bütün Haşimoğulları ile Abdülmuttalip oğulları Şıp mevkinde toplandılar. Haşimoğullarından yalnızca Ebu Leheb nasipsizi yanlarına gelmediği gibi kendi kabilesine karşı müşriklerle beraber hareket etmeye devam etti. Burada başkaları da var ama onları şu anda kullanmak istemiyorum. Amcaoğulları olmalarına rağmen Abdüşşems oğulları ile Nevfel oğulları da yine karşı tarafta yer aldılar. Yani kendi yakınlarını yalnız bıraktılar. Şimdi burada bir küçük bir şey daha söyleyeyim. Hocam bu Şıp denen yer, Şibbi Ebi Talip nerede? Hacca Umre'ye gidenler yaptığım tarihten hemen anlayacaklar. Ben şöyle şimdi bakıyorum oraya, hayalen bakıyorum. Safa ile Merve say yerini biliyorsunuz. Merve tarafına gelin. Orada daha önceleri Babu Hacun, Babu Mualla, Babu Hatice diye isimler vardı. Bunların birçoğu şimdi yok. Ya bazılarınız Hatice annemizin evinin olduğu yeri az çok biliyor. Bazılarınız biliyor. Hemen Merve'nin az önünde o civardaydı. Niye bu ikisini söyledim? İşte Safa ile Merve say yerine Merve'ye yakın. Arkamızı verirsek, ileri doğru baktığımız zaman Resulullah Aleyhisselam'ın doğup büyüdüğü evin olduğu yeri görürüz. O ev, bunun sınırı, evin arkasına doğru o iki dağ arası vadi Şibi Ebitalip orasıydı. Yani orada bunlar bir araya geldiler kıymetli dinleyenlerim. Peki burada ne oldu? Kısa bir soluk alalım. Burada ne olduğunu görelim hep beraber inşallah.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim. Şibi Ebi Talip. Şib yer, mahalle, yerleşke anlamına geliyor. Hani Resulullah Aleyhisselam'ın evinin arka tarafı ta ileriye kadar. Tabi şimdi aklınıza şu gelebilir. Hocam onun büyük bir kısmını o dağa kaldırdılar. Doğrudur. Orada dağ mı kalmadı artık. Orası düz bir arazi haline geldi maalesef. Evet, amcalar, halalar, amca ve hala çocukları hep beraber teyakkuz halindeler. Ashab-ı kiramın hepsi bir başka birliktelik destanı yazıyorlar. Neticede alınan karar hemen uygulamaya kondu. Aynı yerde toplanmaya başladılar. Haşimoğulları ile Abdülmuttalip oğullarının neredeyse hepsi henüz tamamı değil. O yüzden neredeyse ifadesini kullanıyorum. Neredeyse hepsi Şibi Ebi Talip diye bilinen mahallede ikamet ediyorlardı. Bu iki büyük kabileden orada oturmayanlar da çok vardı tabii. Ebu Talip amca hemen hepsini o alana sevk etti. Başından beri birlikte hareket ettikleri Haşimoğulları ile Abdülmuttalip oğullarını sürekli bir arada tutmaya çalışıyordu. Aynı kökten gelip aslında aynı sayılan bu iki kabile Resulullah Aleyhisselam'ı savunup koruma adına liderleri olan Ebu Talib ile beraber hareket ediyorlardı. İşte yine liderleriyle beraber Resulullah Aleyhisselam'ı aralarına alacaklar ve her ne olursa olsun onu koruyacaklardı. Burada tekrar bir değindim bir şeye fark ettiyseniz bunu biraz daha tekrara değineyim. Tekrarın tekrarını yapayım diye düşünüyorum. Önemsiyorum çünkü buradaki duruşu. Müslümanlar Muhammed Resulullah'ı koruma, kollama adına zaten farzdır Müslümanlara. Hayatlarını ortaya koyacaklar, ona bir şey olmayacak. Müslüman olmayıp aynı kabileden oldukları için bir yandan Muhammedül Emin, bir yandan amcaoğlu, bir yandan halaoğlu bir şekilde akraba ve kabile akraba hissiyatıyla onu koruma, kollama altına alacaklar. Bunun altını bir kez daha, bir kez daha çizmiş oldum kıymetli dinleyenlerim. Haşim ve Abdülmuttalip oğulların genelde oğulları ikisini de ayrı ayrı kullanmakta fayda var. Haşim oğulları ve Abdülmuttalip oğulları liderlerinin verdiği bu talimatı üzerine orada oturmayanlar da hemen Şibi Ebu Talib'e taşınmaya başladılar. Mekke müşrik liderleri Ebu Talip liderliğinde bütün kabilesinin ve diğer kabilelerdeki Müslümanların hepsinin bir araya geldiklerini görünce öfkelerinden kudurdular. Şimdi burada bu ifadeyi kullanınca sanırım sizin de dikkatinizi çekmiştir kıymetli dinleyenlerim. Sadece Haşimoğulları Muttalipoğulları değil. Haşimoğulları Muttalipoğulları değil. Az önce ifade ettim. Bütün Müslümanlar, bütün Müslümanlar oraya toplanıyorlar. Bu Müslümanlar farklı farklı kabilelerden, yani Mekke'de 12 civarında büyük kabile var. İslam'a her kabileden mutlaka İslam'a girenler var. Onlar da buradalar. İşte dolayısıyla böyle bir hareketlilik müşrikleri fena halde kızdırıyor, öfkelendiriyor. Onlar da hemen Kinane oğulları Hayfi diye anılan, bilinen muhasap mevkiinde toplandılar. Bütün müşrik kabileleri bir araya gelince Darun Nedve'ye sığamadıkları için o Hayf'ta toplandılar. Genelde Müslümanlar Mekke'de önemli kararlar alırken Darul Erkam'da kararlar alırlardı. Müşrikler de Darun Nedve'de kararlar alırlardı. Ancak İslam çok fazla büyüdü, Müslümanlar çoğaldı. Müşrikler bu gidişin kendilerinin sonunu getireceğini gördükleri için, yani her söz sahibini çağırdıklarından dolayı, ne kadar salonu, odası, odaları büyük olsa da Darun Nedve'ye sığamadılar. Hayf denen yerde toplantı yaptılar. Ateşli konuşmalar ve tartışmalardan sonra orada uzun uzun, onları buraya alsam kaç sohbet sürer. Onları almıyorum buraya. Haşim oğulları ile Abdülmuttalip oğullarının hepsine, bunların dışında hangi kabileden olursa olsun, İslam'a girenlere karşı en sert tedbir ve dayatmalar üzerinde birleştiler. Aldıkları kararlar son derece korkutucuydu. Şimdi nedir bunlar? Ben bunu abluka altında bu insanların nasıl yaşadıklarını ayrı bir kitapçık halinde paylaştım okurlarımla. Şimdi reklam olmuş gibi oldu ama artık illaki kitabın adını demeyeyim. O kadar ileri gitmeyeyim. Buradan bir radyo programı bu. Ayıp olur sonuçta. Bayağı bir maddeleri, yani genelde 5-6 madde çok bilinir. Ben tüm maddeleri, tüm kaynaklara, yani gücüm ölçüsünde ulaşarak bütün ayrıntıları vermiştim orada. Ancak birkaçını burada, yani az sonra inşallah tekrarlayacağım ama sadece şunu söyleyeyim. Genellikle bu kararlar konuşulurken ilk madde onlardan kız alma, kız verme olmayacak. Böyle başlarlar konuşmaya. Oysa kız alıp kız verme maddeleri, 20 maddeyi sayarsak belki 14. 15. maddedir. Ama kolay mı geliyor ne bilmiyorum yani. Ama tabii bu da şöyle bir şey. Şimdi oğlu kızı var. Şimdi çoğunuzun da oğlunuz kızınız vardır. Yetişkin kızlarınız vardır. Nişanı yapmış, düğün yapacak. Bu hafta sonu düğün var diyelim. Efendim abluka altına alınıyor. Düğün yok. Vermiyorum kızı, almıyorum kızını. Onu düşünün yani. Ya yeni düğün yaptım, yeni evlendiği bir iki gün alıyor kızı geriye. Ver benim kızımı. Ver benim damadımı. Yani o yüzden belki kızı öne koymuşlar yani. Çok bana çok ilginç geliyor bu. Hep böyle ne kitap okuyorsam onlardan kız alıp kız vermeyeceğiz. Onlara bir şey almayacağız, satmayacağız. Ama hep kızı başına koyuyorlar. Nasıl bir şey bilmiyorum ben ama şimdi şu anda aklıma böyle geldi. Yani gerçekten çok onuru rencide edici bir şey. Ben 20 maddenin üzerinde madde oluşturdum. Bunları genişle verdim inşallah. Şimdi birazcık yeri geldikçe kullanacağım deyimleri ama tamamını kullanmayacağım. Ateşli konuşmalar ve yine ateşli tartışmalarla beraber aldıkları kararlarda hepsi aynı kanaatta olmamakla birlikte. Lütfen dikkat. Orada birlik sağlayamadılar. Müşrikler elhamdülillah. Büyük çoğunluk bunda birleştiler. Bir tarafa geliyoruz. Müslümanlarda problem yok. İşin garibi sadece Müslümanlar değil. Aynı kabileden müşriklerle aynı inancı paylaştıkları halde kabile, akraba hissiyatıyla Muhammedül Emine aleyhisselama sahip çıktıkları için bunlar da aynı zulme uğruyorlar. Ve onu Resulullah'ı koruma adına birleşiyorlar. Yani beri tarafta Müslümanlarla müşrikler aynı kabile tek ses birleşmiş. Müşrik tarafı, Mekke müşrik tarafı ise yani aynı fikirde değiller ama çoğunluk baskı uygulayınca efendim hepsi aynı kanaatte olmasa da büyük çoğunluk birleşiyorlar. Üzerinde anlaştıkları bu maddeleri bir sayfaya yazıyorlar. Sayfanın üzerine 3 mühür basıyorlar. Niye 3 mühür? Bu 3 mühür ne ifade ediyor o günkü anlamda? Ne demek 3 mühür? 3 mühür şu anlama gelir. Bu sayfayı kimse açamaz. Kim açarsa boynunu vururlar. Biri budur. Bu sayfa aleyhine kimse konuşamaz. Konuşanın boynu vurulur. İkincisi budur. Yani üzerinde tartışılamaz bir kanun düşünün. Bu anlama geliyor. Verdikleri sözlerinde durmalarını sağlamak ve aynı zamanda bu vahşete resmiyet kazandırmak için bu sahifeyi götürüp büyük bir törenle Kabe'nin içine asıyorlar. Ardından da öfkelerini öfke ekleyerek bağırıp çağırmaya başlıyorlar. Astılar, Kabe kapısına çıktılar. Şimdi dışarı doğru haykırıyorlar. Haşim oğulları ile Abdülmuttalip oğullarının yaşadığı Şıp mevkini kuşatma altına alalım. İşte maddeler. Bizim gibi putlara taptıkları halde onları destekledikleri için henüz evlerinde oturmakta olanları da çıkarıp oraya sürelim. Ne kadar Müslüman ya da Müslümanlara yardım edip destek veren varsa hepsinin evlerini basalım. Sürüp çıkaralım. Şıp mevkiini kuşatma altına aldıktan sonra giriş çıkışları engelleyelim. Sanırım nerede olduğumuzu anladınız. Meşhur boykot, abluka, muhasara. Evet. Bütün değerlerini ayaklar altına alan müşrikler aynı merkeze taşınıp bir araya gelmeye çalışan bu iki kabile ile onlara destek olup yanlarında yer alanları tamamen gözden çıkardılar. Onlar gitti değil, biz sürdük mantığıyla hareket eden müşrikler evleri basıp kalanları da yaka paça oraya sürmeleri çok canavarcaydı. Şimdiye kadar zulümlerin her çeşidini yapmışlardı. Ama böyle bir zulüm görülmemişti. Haşim o Ebu Talip amca bu oluşun karşısında hem kendi kardeşleriyle erkek ve kız, yani Resulullah'ın amcaları, halaları, hem diğerleriyle istişareyi sürdürüyor ve gerçekten siyasi dehasını ortaya koyuyor burada. Ebu Talip amca müşriklerin Haşim oğulları ile Abdülmuttalip oğullarına karşı aldıkları bu acımasız karar üzerine öyle bir manzume dile getirdi ki o günün gündemine oturdu. Nedir bu manzume? Ben normalde almıştım bunu çalışmalarıma. Kitap olarak yayınladığım yerde de çıkardım bunu. Sildim yani. Uzun bayağı. Ebu Talip amca aynı zamanda şairdir. Ve güzel şeyler söyler. Yani oturup da böyle hayal kurup şiir yazan biri değil. Bu anlamda şair değil. Şimdi Araplar o dönemde edebiyat çok güçlüydü. O yüzden her peygamber hangi dönemde gönderildiyse o dönemin en ileri ilmi neyse peygamberin mucizesi oydu. Resulullah döneminde gönderilen yer en önde gelen edebiyat idi. Hem şiir, yani manzum, hem nesir. Muazzam eserler kaleme alınıyordu. Edebiyat çok öndeydi. Ve Kur'an-ı Kerim geldi. Hatta şimdi isimlere girmeyeyim, yeri geldi diye söyleyeyim. Bir hanım, babası, abisi, kardeşi de şair, meşhur. İsimlere girmiyorum. Bunlar, bazıları İslam'a girmediler. O yüzden adlarını vermiyorum. Ve bunlar, yani nasıl diyeyim, ödüllü şairler. Yani bugün falan ödülü, falan ödülü diyoruz ya, uluslararası ödüllü şairler. Bunların şiirleri Kabe'ye asılı. Yani duvar gazetesi, yani günlük gazete, en çok basan gazete düşünün yani. Duvar asılı. Kur'an-ı Kerim gelince belli bir zaman sonra bu kız kardeş gelecek. Bunların hepsini Kabe'den indirecek. Diyecek ki öyle bir edebiyat geldi ki hepsini silip süpürdü. Yani anlayan anlıyor. Mesela Musa peygamber döneminde sihir meşhurdu. Musa peygamberi Firavun sihirbazlarla karşı karşıya getirdi. Karşı karşıya gelince sihirbazların sihrine karşı Musa peygamber asasını bırakınca onların sihirleri bozuldu. Sihirbazlar işin uzmanları oldukları için bunun sihir olmadığını anladılar. İmanla secde ettiler. İşin uzmanları oldukları için. O kadıncağız da edebiyatta uzman ama öyle bir ayetler gördü ki dedi artık bunların burada yiyecek bu güzel ifadeler varken bunun burada asılı durması doğru değildir. Şimdi Ebu Talip amca yani öyle ifadeleri kullanıyor ki yani şimdi ben size şunu demek isterim ama bilmiyorum. Yani diyemiyorum ki yok böyle bir şey. Yani biraz Kur'an-ı Kerim'den istifade etti. Ya dinlemiştir, duymuştur ama hakkında hiçbir rivayet yok. Yani Ebu Talip amca Kur'an'la arası nasıldı? Hiçbir şey mi dinlemedi? Ne oldu? Bilmiyoruz. Yani Manzume uzun bir şey yazdı. O günün gündemini oturtuyor. Bunun son kısmından ben bir ana fikir vereyim. Yani yuvarlak olarak ben aynı ifadeyi kullanmayacağım. Yani ne diyordu? Neye mal olursa olsun hepsinin en keskin kılıçlarla boyunlar ve kollar kesilip başlar uçurulmadan Muhammedül Emini aleyhisselam'ı kendine teslim etmeyeceklerini belirtiyor. Burada babaları Haşim'in vasiyetini tutan Haşim oğulları ile Ebu Muttalip oğullarının hiçbir zaman savaşmaktan yılmayacaklarını hatırlatıyor. Yani meydan okuyor resmen. Bu çok uzundur. 4-5 sayfalık bir ifadedir bu. Ebu Talip amca yaşlı bir zat olup öyle öne çıkan bir kahramanlığı yoktu. Bunu devamlı söylüyorum. Burada bir kez daha hatırlatıyorum. Çünkü önemli bir yer. Bunun iyi anlaşılması lazım. Onun gücü siyasi bir güçtü. Haşimoğulları ile Abdülmuttalip oğullarının lideri olması itibariyle bu iki kabilenin siyasi temsilcisiydi. Yani bugünkü deyimle diğer liderlerin mecliste birer sandalyesi olduğu halde onun iki sandalyesi vardı. O da bu gücünü sonuna kadar kullanıyordu. Bunu ben hep böyle hatırlatmak istiyorum. Çünkü şimdiye kadar okuduğum İslam tarihi siyer kitaplarında bu yöne pek fazla girilmemiş. Ebu Talip amca hangi güçle koruyor peygamberi? Şimdi Abbas amca çok zengin. Yani holdingler sahibi bugün deyimle iş adamı. Hatırı sayılır biri. Hamza amca çok yiğit bir adam. Nerede bunlar? Neden sadece Ebu Talip? İşte bizim mesela ailemizde, kabilemizde, akrabalarımızda, tanıdıklarımız arasında bir bakan, bir milletvekili varsa değil mi? O daha söz sahibi olur. Düşünün. Buradaki bu işte yani. Onun için ısrarla tekrarlamak istiyorum. Yani biz her şeyi böyle kahramanlığa vurduk işte. Bizimkiler hep kahraman, öbürleri öyle kahraman değil burada. Ancak Abbas amca ile Hamza amca da büyük bir gayretin içindeydi. Abbas amca tüccar, Hamza amca da avcı oldukları için. Ekonomik güçleri olsa da siyasi güçleri yoktu. İkisi de çokça icraatlar yaptıkları halde siyasi gücün önde tutulduğu bir ortamda onların onca faaliyetleri görülmüyordu. Bu yüzden olsa gerek ki onların çalışmaları kaynaklara pek geçmemiştir maalesef. Ben mesela kendi üniversitemde gördüğüm gibi birçok yerde de görüyorum. Mesela belli zamanda belli imkanlar oluyor, fırsatlar oluyor. Birileri bir kariyer sahibi oluyor. Bir noktaya geliyor, unvanlar alıyor. Efendim ve artık böyle 3-5 kişi bir araya geldiklerinde hep onlar konuşuyor. İşte onlara söz hakkı veriliyor. Böyle hep onlar. Ama yine görüyorum çevremde ünvanı olmadığı halde birkaç ünvanı bastıracak kadar birikimi olanlar maalesef hiç görülmüyor bile. Bunu görenler oldukça azdır. Bu azlara can kurban diyelim önce. Oldukça azdır. Ancak unutmayalım. İnsanlar hesap verirken sadece bilgiyle değil, amelle hesap verecekler. Şimdi yani çokça örneğini gördüm ben bunun. Böyle bir yere gidiyorsunuz diyelim. 3-5 kişi bir yere gidin veya ben 3 kişi diyeyim. Mesela bir tane öğretim görevlisi olsun, bir tane doçent olsun, bir tane profesör olsun diyelim mesela. Böyle bir yere gittik. Yani işte bir program düşünün. Programı icra ettik. Çıkınca programda oturduk diyelim, konuşuyoruz. Kimlerle konuşurlar? Doçentle, profesörle daha çok konuşulur. Sporda sorarlar, müzikte sorarlar, siyasette sorarlar, yönetimde onlar da her şeye cevap verirler. Genelde böyle oluyor. Yani herkes kendi alanında konuşsa çok daha güzel olacak. İşte burada Ebu Talip amcanın bu siyasi gücü sebebiyle Hamza amcayla Abbas amcanın yani bütün Mekke dönemi zorluklarındaki faaliyetleri neredeyse görülmemiştir. Biri bu. İkincisi, biraz hüzünle söylüyorum. İleride Hazreti Ali'ye bir pay çıkarmak için hep böyle Mekke döneminde Haşimi kolu öne çıkarılmıştır. Bunu da üzülerek söylüyorum. Bu bir yanlış bir anlayıştır, anlatımdır. Yani bizi ayrıştırmaya götürür, birleştirmez. Şimdi Ebu Leheb, bunu söyledim, bu zalimin amca olduğu halde düşmanlıkta düşmanlardan daha şiddetli bir düşman olarak İslam düşmanları ile birlikte hareket ediyordu. Resulullah Aleyhisselam'ın bu üç amcası ve halaları bir araya gelip ciddi istişareler yaptılar. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı çünkü çok büyük tehlikeye düşmüştü. Şimdi burada hatırlatmam gerekiyor kıymeti dinleyenlerim. Vahiy geldiği süreçte Aleyhisselam'ın 12 amcasından 4'ü hayattadır. Vahiy geldiği süreçte. Bunun biri, yaş olarak söyleyeyim, Ebu Talip amca. Ondan sonra Ebu Leheb geliyor. Ondan sonra Amca amcayla Abbas amca geliyor. 6 halası vardı Aleyhisselam'ın. Biri İslam geldiği sene ölmüştü. Biri hemen ikinci sene içinde öldü. 4 halası hayatta kaldı. 2 tane dayısı var Aleyhisselam'ın. İkisi de buradalar. Ama dayının bir tanesi Ebu Leheb gibi düşman. Dayı oğullarından biri de aynı şekilde düşman. İsimlere, ayrıntılara girmiyoruz. Yani burada bizim başımızı ağırtacak derecede başka bir şey daha görüyoruz. Bunu söylemiştim, ısrarla tekrarlamak istiyorum. Aynı kabileden oldukları için ona iman etmeseler de onlar da Muhammedül Emin için hayatlarını ortaya koydular. Müslümanlar zaten Muhammed Resulullah için sallallahu aleyhi ve sellem hayatlarını ortaya koyuyorlardı. O zaman içimize, özümüze dönelim ve şöyle bir soru soralım. Biz Resulullah aleyhisselam için ne yaptık? İslam için ne yaptık? Ashab-ı kiram için ne yaptık? Cevap da verelim. En azından bir radyo programı yaptık. Birileri programı organize etti. Yayını size ulaştırdı. Ben de acizane konuştum. Siz de dinlediniz. Bu da bir eylemdir. Bu da bir ameldir. İnşallah bu muhabbete vesile olur. Resulullah Aleyhisselam'ın izine daha bir bilinçli bir şekilde yönelir. Onun izini takip ederiz. O en güzel örneği örnek alırız arzusuyla. Bugün burada noktayı koyarken haftaya yeni bölümlerde buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim.